Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'ya Hacegan'dan Mektuplar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Sami Zorlu ve kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk kıymetli Sami kardeşim. Sen de bu programa hoş geldin. İlk inşallah beraber programı yapıyoruz.
Allah razı olsun
Sami bu hocam. Bu mektup okumalarını beraberce yapalım. Ümmet-i Muhammed'e ve kendimize öncelikle faydası olsun diyelim.
İnşallah. Hocam bugün İmam Rabbani Hazretlerinin Mektubat-ı Rabbani adlı eserinin 214. mektubunu kıymetli dinleyenlerimizin istifadesine sunacağız. Mektup Hanlar Hanı'na yazılmıştır diye başlıyor.
Evet, Hanlar Hanı deyince yani bir efendim devlet görevlisi, bir vali olabilir, bir yerin veziri olabilir. Şimdi burada kısa bir değerlendirme yapmak gerekirse sufilerin devlet ricaliyle olan ilişkileri bizim esasında tarihimize de baktığımızda kıymetli dinleyicilerimiz bütün büyük padişahların arkasında kudretli birer Allah dostu, veli hep destekçi olmuştur.
Evet. İşte
İstanbul'un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin arkasında Akşemseddin. İşte yine bizim son dönem büyük veli padişahımız Abdülhamid Han Hazretleri arkasında Zafer Efendi var, Şazeli Şeyhi. Yani hemen hemen hiç istisnasız işte Osman Gazi'nin arkasında Edebali var. Böyle yani. Niye? Çünkü maddi efendim mülk içindeki padişahlara manevi destek verilmezse Allah göstermesin. Yoldan çıkabilirler, yanlış yapabilirler. O yüzden sufiler hem dua ederek hem de bizzat mektuplarla efendim irşad ederek Allah dostları bu vazifesini yerine getirmiş ki padişahlar mülkün sahibi yani bu bütün saltanatın sahibi yanlış iş yapıp da ümmete zarar vermesinler diye. Günümüze dönecek olursak hocam tarihte böyle olmuş güzel de günümüzde nasıl bu ilişkiler? Günümüzde de elhamdülillah bütün dini cemaatler, tarikatlar hak ve hakikat peşinde koşan efendim siyasetçilere destek veriyorlar.
Evet.
Ama tarihte de böyle olmuş. Hiçbir zaman direkt girmiyorlar işin içine. Dua ediyorlar, destek veriyorlar, tavsiyede bulunuyorlar. Hata yapınca haber gönderip efendim şu yanlış oldu, şöyle olsa daha güzel olur diyorlar. Ama hiçbir zaman gerçek tasavvuf ve tarikat hareketleri, cemaat, İslami hareketler aman efendim işte bizden bir adam sokalım falan gibi bir kaygıya girmiyorlar. Zaten bu kaygı girildiği zaman tasavvuf çığırından çıkmış oluyor.
Evet. Şimdi
tasavvuf Allah ile olan muhabbeti artırmak. Ahirete adam yetiştirmek. Ha bu dünyada kopmak yok ayrı konu. Ama direkt ilk işi o değil yani. Hani medreseye alim yetiştirecek, medresedeki ders programı farklı olduğu gibi siyaset de biraz farklı bir ders programı istiyor. Yardımcı oluyorlar, direkt işin içine girmiyorlar. Özellikle Nakşiler ise biraz daha farklı olarak diğer tarikatlardan daha bir siyasete yakın durup onların doğru yolda sırat-ı müstakim üzerine yürümesine yardımcı oluyorlar. Özellikle
evet.
Bunu İmam Rabbani çok önemsiyor. Eğer diyor zamanın padişahı, idarecisi, başbakanı kimse artık ona yakın durmaz da onun hata yapmasına biz göz yumarsak bundan vebal içinde oluruz diyor. Bu yüzden hani yazdığı mektubun böyle bir kıymeti var.
Eyvallah, Allah razı olsun. Şöyle devam ediyor mektup hocam. Ne mutlu o kimseye ki Allah onu hayra mazhar kılmıştır. Şüphe yok ki Allahü Teala dünyayı ahiretin tarlası yapmıştır.
Şimdi bu bir yönetici, idareci, padişah hayra mazhar kılmış. Yani pek çok hayra onu anahtar kılmış. Niye? Çünkü padişah, idareci, yönetici ufak bir kararıyla milyonların İslam'a koşmasına, hizmet etmesine vesile olabilir. Veya tam tersi ufak bir getirdiği yasaklama ile biz bu ülkede neler gördük değil mi? Bu ülkede bazı idareciler bazı tarihlerde başörtüsünü yasaklamak gibi bir aymazlığa gaflete girdiler.
Evet.
Yani başka iş güç yok gibi. Yani insanlar aya giderken, buluşlar yapar, üniversitelerde araştırmalar yaparken bizim maalesef ülkemizde uzun seneler devlet ve siyasi aygıt başörtüsünü araştırmakla, irtica dediğimiz komik kelimeyle. Bak bugün irtica desek herkes gülüyor. İrtica neymiş ya diyorlar. Biz bunu 10 senelerimizi kaybettik. 50 senemizi kaybettik irtica irtica diyerek. Niye? Çünkü bu baştaki siyasilere belki yol gösteren, danışmanlık yapan, ahiret alimi dediğimiz böyle ehli salah kimseler olmaması. Etrafını bunların fasık tipler sardılar ve bunları yanlış yönlendirdiler. O yüzden siz diyor hayra mazhar oldunuz. Hayra efendim anahtar olma, hayrı efendim açma şeyiniz var, yetkiniz var diyor.
Evet. Yazıklar olsun o kimseye ki Şimdi bir de yazıklar olsun diyerek bu hayra mazhar olmayana değiniyor herhalde.
Allahu alem. Biraz önce bir şey unuttuk. Yani dedi ki bu hadis-i şeriftir biraz önce söylediğin. Dünya mezraatul ahira hadisinin tercümesini vermiş. Burada hadis diye söylüyorum bilmiyorum ama.
Evet, dipnotta veriyor hocam.
Şöyle zaten o zamanlar hadisler o kadar çok bilindiği için hadis demesine bile gerek kalmıyor. Karşı taraf anlıyor onu ama bugün maalesef o bilgi seviyesinden altlardayız.
Maalesef.
Biz bu dünyaya ekin ekmeye geldik. Çalışmaya geldik. Burası bir tarla. Sen şimdi sabah tarlaya gidiyorsun. Tarlada aylak aylak oturuyorsun gölgede. Herkes yan komşular tarlasını ekiyor, biçiyor, sürüyor, gübreliyor, efendim havalandırıyor toprağı. Başka bir akıllı da güzel bir ağaç var tarlasında. Getirmiş çıkınından ekmek yiyor, çay içiyor falan. Piknik yapıyor yani. Keyif yapıyor. Şimdi zahiren bakınca o piknik yapan daha bir hoş gözükür değil mi? Dışarıdan bakınca evet. Ya dersin adam evet. Keyfine bak. Yani şu sıcakta herkes terlerken bu adamcağız güzel ağacın gölgesinde bir de yanında pınar akıyorsa o ne güzel keyfine bakıyor. İnsan onu özenir biraz değil mi?
Evet.
Ama biraz sonbahar gelip de yan komşular ambarlarını böyle arpayla, buğdayla, efendim değişik tahıllarla, meyvelerle doldururken bu adamcağıza büm büm bakar. Ya ben diyeceğim şimdi kış geldi, soğukta evet. Der. Şimdi aynen bunun gibi biz Müslümanların bakış açısı bu. O yüzden yani sufilerin de böyle hayattan kopması mümkün değil. Tamam, sufiler daha çok ibadet hayatına ağırlık veriyorlar. Ben şöyle bir şey uydurdum. Gece kaim, gündüz hadimdir sufiler. Gece evet. Allah'ın huzurunda ayağa kalkarlar. Teheccüde kalkarlar. Zikir, efendim Kur'an tilavetiyle meşgul olurlar. Çünkü bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır. Maalesef bugün bu sünnet-i müekkedeler çok unutuldu Sami kardeşim.
Evet.
Bunu Allah razı olsun bizim sufiye kesimi ihya etmeye çalışıyor. Yani insanlar Eşrefül Rumi'nin tabiriyle öyle diyor Müzekkin Nüfus'ta leş gibi yatıyorlar diyor.
Evet.
Akşam yatıyorlar. Sabah yani bu iyileri olan akşam yatsı yıkılıp sabah kalkan iyi bunlar yine fena değil ama. Ama gece çok uzun diyor. İnsan sevdiğine Peygamber Efendimiz kalkmış. Gumülleyl ayetini. Gece kalk diyor Allah-u Teala peygamberine. Onun şahsına bize de bu emir geliyor ama bugün bizim sağ olsun sufiye kesimi biraz buna ihtimam gösteriyor. Onun dışında da fazla ihtimam gösterilmiyor maalesef. İlahiyat fakültelerimizde,
maalesef,
dini evet. Kurumlarımızda, teheccüd, sabah efendim işte erken kalkmak ne bileyim değil mi? Geceyi ihya etmek. Bunlar böyle çok unutuldu gitti gibi günümüzde. Evet.
Yazıklar olsun o kimseye ki bütün tohumları yemiş bitirmiş, tohum ekim zamanı toprağa tohum ekmemiş, bir taneyi 100 tane yapmamış, kardeşin kardeşinden, ananın yavrusundan kaçacağı o gün için azık edinmemiştir.
Şimdi yani tohum getirmiş bu adam. Hani dedik ki biraz önce ağacın altında piknik yapıyor. Getirdiği tohumu orada işte üyütüp, efendim börek pide yapıp, güzelce pişirip yemiş. Herkes o tohumları toprağa atıp, biri 100 yaparken. Hakikaten Allah-u Teala öyle bereket vermiş ki toprağa. 1'e 100 veriyor Rabbimizin bu toprakları, yeryüzü. Bu adam bunu yapmamış. Tohum için ayırdığı o efendim buğdayı da
yemiş.
Yemiş yaz günü rahat rahat böyle keyif yaparak, piknik yaparak. Yazıklar olsun bu adam yani ne olur. Kış gelince dilenci olur. Ondan bundan arpa buğday ister, dilenir. Allah'ın ona verdiği imkanları israf etmiştir.
Evet.
Allah ben seni tarlaya gönderdim diyor. Şimdi şunu da söyleyeyim. Antiparantez. Bizim Türk milletinde böyle bir çok rahat yaşama hastalığı var. Dikkat ederseniz bütün ailelerin plan projesi rahat yaşamak. İşte biraz çocuğum üniversite iyi bir bölüm okusun. Ömür boyu rahat etsin ondan sonra çalışsın.
Dünyalık düşünüyoruz hep hocam.
Biraz emeklilik şeyimiz yüksek olsun. İşte efendim primleri yüksek ödeyelim. Emeklilikte bir rahat edelim. Bir kere şunu bilelim. Kafamızı sokmamız lazım. Müslümana dünyada rahat yoktur. Rahatı beklemek gaflettir. Peki hocam rahat etmeyelim mi? Yani şunu demek istiyorum. Tabii ki yaşlılık dönemine ayırdığımız bazı efendim şeylerimiz, imkanlarımız olsun. Ama ve lakin bu dünya rahat etme yeri değildir. Bir insan diyelim ki imkanları çok yerinde. Samimi kardeşim. Villası var. Bayağı da bir efendim birikmiş meblağ. İstanbul Banka diye. Banka demeyelim. İslami bir finans kurumunda yatıyor. Bu adam rahat edebilir mi? İslam'a göre etmemesi lazım. Gece teheccüde kalkacak herkes gibi. Ramazan'a geliyor bak şimdi değil mi? Ramazan'da oruç tutacak. Teravihlerde terleyecek sıcaklarda. Fakir fukara hizmeti yapmayacak mı bu adam? Bu adam efendim sıcaklarda hacca gitmeyecek mi? Umre'ye gitmeyecek mi? Ne bileyim cihad etmeyecek mi? hepsini yapacak. Evet. Bu adam eğer ben hayatımı garanti altına aldım derse maddi olarak, aynen o buğdayını efendim, tohumluk buğdayı piknik yapıp yiyen adam gibi, yarın ahirette çıplak kalır, aç kalır.
Evet.
O yüzden dünyada rahat diye bir şey yoktur. Zengin de olsa bir insan, fakir de olsa fark eden bir şey yoktur. Fakir de çalışacak, zengin daha çok çalışacak.
Evet.
Hizmet için koşacak bu sefer. Hatta tehlikeli yerlere gidecek. Diyecek Suriye'deki kardeşlerim, Afganistan'daki Müslümanlar ne oluyor? Oralara gidecek, seyahatler edecek değil mi? İrşat görevi için oralara seyahat edecek. Maddi imkanları kendi verecek, hem başkalarını teşvik edecek. Belki zengininin sorumluluğu çok daha fazla. Elhamdülillah bizim civarımızda, semtimizde böyle çok güzel örnek abilerimiz var. Yani her türlü imkana sahip olmasına rağmen bütün vaktini vakfın hizmetlerinde harcayan, Müslümanların, ümmeti Muhammed'in derdiyle dertlenen çok güzel büyüklerimiz var. O yüzden hani bir insan dünyada rahat etmeyi amaçlıyorsa baştan kaybetmiş demek bir kere.
Evet. Mektubun devamında da zaten bundan bahsediyor hocam. Rabbinin gazabına maruz kaldığı için tek kazancı dünya ve ahiret hüsranlığı, elinde avucunda kalan iki cihan pişmanlığı olmuştur.
Zaten bu tür diyor. Rahatına düşkün. Hani bir elim yağda, bizim annelerimizin bu yanlış bir yönlendirmesi diyelim biraz. Hani insan, anneler hep böyle ister ki çoluk çocuğu rahat etsin. Bir eli yağda, bir eli balda olsun. Bu dua çok doğru bir dua değil. Tamam, Allah Peygamber Efendimizin yaptığı gibi, yani bir gün aç kalayım, bir gün tok kalayım. Biz onu da diyemiyoruz. Her gün tok olalım ama hizmet edelim. Biz peygamberler gibi olamayız şüphesiz. O yüzden nakşilikte mesela uzun süre aç kalmak, efendim uzun süre oruç tutmak yoktur. Çünkü nakşilik nurani bir tarikattır.
Evet.
Ruhani tarikattır. Zikirle kalp eğer bir kere ışıldar, aydınlanırsa o insan elindeki bütün imkanları Allah yoluna sarf eder. Aç kalmasına, efendim fakir kalmasına gerek kalmaz. Hani Bahattin Nakşibend Hazretleri veya bizim Nakşi büyükler için derler, İbrahim Nethem bizim zamanımıza gelseydi biz onu mülkünde irşat ederdik.
Evet.
Aynen bak, bu mektupta kime yazılmış? Hanlar Hanı'na yazılmış. Ey Hanlar Hanı, mülkünü bırak, bırak şu sultanlığı demiyor. Sen diyor bir idarecisin. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Allah sana çok tohum vermiş. Tabi idarecinin tohumu daha fazla. Normal bir vatandaşın tohum elinde bir çuvalsa, idarecinin elindeki tohum bin çuval. Çünkü evet. En ufak bir kararı binleri etkiliyor. Evet.
Bahtiyarlık, bu dünyayı fırsat bilip değerlendiren kimselerindir. Bunun anlamı dünyanın nimetlerinden istifade etmek, lezzetlerini tatmak değildir. Dünyanın ne bir değeri ne de devamlılığı vardır.
Evet, istersen bir şey yapalım. Yani dünyanın değeri kendisinden değil. Dünyanın, zamanın kıymeti ve değeri kendisinden değil. Onu nasıl kullandığımıza bağlı. Eğer dünya değersiz de değilse, dünya değerli, hani Allah değersiz diyor şüphesiz, şu manada değersiz diyor. Eğer sen bu dünyayı efendim şey için kullanırsan, keyfin için, sırf yemek, içmek, gezmek, tozmak için kullanırsan hiçbir kıymeti yok.
Evet.
Fani çünkü. Hatta şu da var, yersin içersin, yarın fakir düşersin veya ahirette fakir düşersin, pişmanlıktan başka bir şey değil. Halbuki buradaki imkanlarımızı ahirete gönderirsek, o zaman ne oluyor? Bunlar ebedi hale geliyor. Hani Maruf Kerim Hazretleri'nin o yetimlere gönderdiği yemeği var değil mi? Ben yersem diyor. Diyor ki hizmetçisi, efendim ne zamandır et yemediniz size? Bunu ben zorla bir yerden buldum. Lütfen ben sizin yemenizi istiyorum deyince, oğlum evet. Diyor. Bunu ben yerim. 2 saat sonra tuvalete çıkar gider. Çıkar evet. Gider. Ama onu o yetimlere götürürsen
ahirete
onlar
kalır.
Ahirette baki olur bizim için diyor. Bugün maalesef biz İslam ümmeti bu ince ayrıntıyı kaybettik. Dünya sevgisine aldandık. İmkanları hep kendimiz için yığıyoruz. Kendimizin yememiz, gezmemiz için, tozmamız için. Ahirete pek gönderemiyoruz. Hatta bu konuda bir eserde okumuştum. Diyorlar ki bazı sufilere, ya siz dünyayı kötülüyorsunuz ama dünya verilince alıyorsunuz. Evlat diyor. Demek ki Allah dostu bir zat. Biz onu diyor cehennemden alır, cennete göndeririz.
Evet.
Yani o maddi imkan nefis için, sırf nefis için kullanırsa adamı cehenneme götürecek. Alırız biz onu, cennet için harcarız. Cennet malı yaparız.
Hı hı.
Eğer almazsak o mal israf olur diyor. O yüzden dünya nasıl kullandığımıza, ne için kullandığımıza göre iyi veya kötü olur. Allah için kullanırsak, hadiste geçiyor ya, iki kişi gıpt edilir. Bir Allah için diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilim öğrenen ve o ilmi Allah için sabah akşam öğreten. Düşünün ki bir Kur'an kursu hocası. Sabah akşam elifba öğretiyor. Allah'ın kelamını öğretiyor. Onun manasını anlatıyor. Aman Allah'ım, bundan daha dehşet bir hazine olur mu ya? Bu maddi işten daha fazla, onu da söyleyeyim. Peygamber önce ilim bahsetmiş.
Evet.
İlim öğretenler, Kur'an öğretenler. Kur'an ilimleri dediğimiz, Arapçadır, gramerdir fark etmez. Kur'an'a bizi götüren her ilim makbuldür. Onlar büyük bir kazanç içinde. İkincisi diyor, kime gıpta edilir, özenilir. Kime yani bizim özenmemiz lazım? İkincisi de Allah mal vermiş ama o malı sabah akşam gece gündüz hak yolunda harcayan insan.
İnfak eden.
İnfak eden. Evet, o yüzden bizim rol modellerimiz ya ilim erbabı olacak, maneviyat erbabı olacak, Allah ilmini, insanları Allah'a çağıran güzel örneklerimiz olacak önümüzde. Bütün peygamberler ki bunlardır. Bir de Hazreti Osman Efendimiz, Ebu Fikir Efendimiz gibi zengin olup da malını mülkünü harcayan kimseler olacak. Helaldan kazanıp helalde harcayanlar. Bunlara gıpta etmek caiz diyor İmam-ı Rabbani'de.
Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Ki mektubun devamında da buna da değinmiş. Dünyayı değerlendirmekten maksadımız bu dünyada ahiret için çalışmak ve tohum ekmektir. Bir danelik amelle Allah dilediğine kat kat verir ayetinin hükmü gereği sonsuz meyveler elde etmektir.
Yani bir tane atarız toprağa bu dünyada, onu biz bilemeyiz. Allah'ın gazabı ve rahmeti nerede saklı? Allah-u Teala bunu açık açık söylememiş. Ki kullarım günah işlerken de korksunlar. Küçük günah işlersiniz. Evet. Küçük günah dersiniz ama başkası işte hadiste geçiyor. 99 adam öldürmüş, sonra tevbe edip cennete gidiyor. Ama başka birisi belki adam öldürmedi, kalp kırdı. Cehenneme gidecek. Ya kalp kırmak o kadar büyük gözükmüyor sana değil mi? Adam öldürmenin yanında.
Evet.
Allah-u Teala söylememiş. Tam tersi de yani geçerli. Bir insan düşünün, ömür boyu namaz kılmış, infakta bulunmuş, hacca gitmiş falan. Son akıbeti iyi olmayabiliyor. Başka birisi de ufacık bir hayırlı iş yapmış. O hayırlı iş mesela işte bir kötü kadın bir kuyudan su içmiş. Bakmış ki dışarıda bir hayvancağız. Dili sarkık, su istiyor. Tekrar inmiş kuyuya, ayakkabısıyla su getirip o köpekcağızı sulamış ve cennete gidiyor. Şimdi bu da çok büyük bir amel hani zahiren. Bunu bir laik insan da yapar değil mi? Bugün nice laikler var böyle hani hayvanatları savunan.
Evet.
Olsun. İman olduğu zaman Allah-u Teala isterse o ufacık bir hareketimize, bir tohumumuza milyarlar, trilyonlar yani artık haddi hesabı yok. Tam bir karşılığını söyleyemeyiz. Çünkü cennet nimetleri o kadar muazzam ki bütün bu dünyayı ve içindekini koysak belki cennetteki bir saniyelik nimetin kıymeti bile yapmayacaktır. O yüzden dikkatli olmak lazım. Yani bu dünya bir tarladır. Bir fırsattır bizim için. Zaman bir fırsattır. Her anımızı, her saniyemizi sufiler diyorlar ki zikir, fikir, tefekkür, sohbet ve hizmetle doldur.
Eyvallah.
Bak vaktine. Gece sohbete gidecek halimiz yok gecenin birisinde ikisinde. Kalk teheccüdünü kıl. Zikirle, Kur'an'la uğraş. Gündüz kalktık, hizmet bekliyor insanlar bizden. Okulda öğretmeniz, talebelerimiz hizmet bekliyor. Bak radyo dostunuz Sami Bey. Radyo sizden hizmet bekliyor. Şimdi hizmet zamanı.
Evet.
Şimdi de zikirle uğraşsak belki vebale gireriz. Her şeyi yerli yerinde yapacağız. Bu fırsatı iyi değerlendir diyor İmam Rabbani.
Eyvallah hocam. İşte bu hikmete binaen birkaç günlük dünya hayatındaki salih amellerin karşılığı ahirette kalıcı nimetler olacaktır diyerek sizin dediklerinizde burada bahsetmiş oldu. Hocam müsaadenizle birinci bölümün son kısmında fazla değinemedik bu mektubun bir bölümünü. Oradan tekrar almak istiyorum. İşte bu hikmete binaen birkaç günlük dünya hayatındaki salih amellerin karşılığı ahirette kalıcı nimetler olacaktır.
Yani salih demiş. Ameller işte yaptığımız ibadetler. Onun haricinde burada tabii dünya ile alakalı olunca maddi efendim harcamalarımız, infaklarımız, zekatlarımız, Allah yolunda dünyayı harcamamız bunlar çok güzel şeyler. Peki hocam şöyle bir soru sorulabilir. Niye sufiler hep dünyayı zemmediyor? Bütün kitaplarda zühtten bahseder. Şundan dolayı. Dünya öyle tehlikeli bir şey ki bu dünyayı ancak böyle çok büyük cengaverler hani vahşi bir aslan gibi. Vahşi bir aslan ancak bir sirtteki eğitmen eğitirse onunla bir sürü cambazlık yapıyor değil mi? Sirtler de dünyanın parasını topluyorlar. Ama seni beni hadi bakalım şu aslan onet deseler aslan bizi bir lokma yapar. Bir pençesiyle bizi öldürür. Dünya da böyle bir şey. O kadar gizemli bir şey ki pek çok gafil insan dünyanın bu saltanatına aldanıp Allah'ı unutuyor. O yüzden Allah-u Teala dünyayı lanet etmiş. Hadislerde pek çok dünyayla alakalı dünyanın efendim kötü olduğunu söyleyen hadis-i şerifler var. Sufiler de bunu böyle söylemişler. Sebebi pek çok insanın aldanması. Eğer sen bir şey kontrol edemeyeceksen o işe hiç girme daha iyi. Allah'ım zengin olayım, zengin olayım diye insanlar dua ediyorlar. Olunca dini, imanı, Allah'ı, ahireti hepsini unutuyorlar.
Evet.
Genel gidişat bu. İstisnalar var şüphesiz. Çok güzel örnekler de var. Dünyaya sahip olduğu halde dünyanın canını çıkaran, Allah için kullanan, dünyayı ağlatan güzel insanlar da var. Bunlar azın azı ama. İmam-ı Gazali bunu neye benzetmiş? Diyor ki bir gavvas, bir dalgıç okyanusa dalar, derinlere dalar, inciler, mercanlar çıkarır. Ama bunu diyor çocukların yanında yapmaz. Bir çocuk onu görse öyle yaparken der ki ben de dalayım, ben de inci mercan çıkarayım, dalar ve boğulur. Evet. Genelde bugün insanlar maalesef dünya içinde boğulduğu için İmam-ı Gazali'nin tabiriyle dünya zevkleri, bunu anlamak mesela çok da kolay, sosyolojik bir şey yapalım, değerlendirme yapalım mesela. Bakıyorsunuz nerede maddi imkanlar çoğalmışsa maneviyat gidiyor oradan. Niye? Çünkü insanlar dünyayı nasıl kullanacağını bilmiyor. Dünyanın pek çok kötü olduğundan değil, iyi kullanılmasını bilmediği için insanlar, yani cami azalıyor o zengin bölgede, ezan sesinden rahatsız olanlar çoğalmaya başlıyor. Herhangi bir siyasi tercih varsa dini tercih değil de daha din dışı, din aleyhtarı siyasi görüşler mesela orada revaç buluyor. Maalesef böyle yani. İnsana evet. Lüksüne, konforuna düşkün oluyor. Maneviyattan, sohbetten, Allah'tan bahsetseniz kimse size kulak vermiyor. Hatta hocam bizi boş ver böyle boş şeylerle, bizi avutma, bize paradan haber ver. İşte efendim değil mi? Böyle bakıyorsunuz hakikaten bir yere zenginlik geldikçe maalesef böyle bir, hatta Türkiye'nin de böyle bir şanssızlığı var diye düşünüyorum ben. Son zamanlarda Türkiye'miz çok zenginleşmeye başladı. Bu çok güzel bir şey. Ama zenginlik yani esasında şükrü gerektirirken, Allah'a daha çok yönelmek, şükür namazı kılmak, namazlarımızı daha dikkatli kılmak gerekir. Evimizde sıcak su var, soğuk su var. Yani altımızda arabalarımız var.
Evet.
Camiye gitmek kolay, İslam yolunda harcamak kolay ama öyle değil. Tam tersine. Hiç imkan olmayan bir adam kalkıp caminin şadırvanına sabah soğuk su abdest alıp namaz kılıyor. Ama sıcacık evi olan bir adam sabah kalkıp evinde bile namaz kılmaya üşeniyor. Uykum bölemem bu saatte ben diyor. Ama gece 12'ye bile kadar olmadık filmler, diziler seyrediliyor mesela.
Evet.
Bu
evet.
Tehlikeden dolayı sufiler dünyayı kötülemişler ki bu işi beceremeyecek tipler dünyaya yaklaşıp da hani aslana el uzatan çocuk gibi düşün. Aslan elini koparır.
Evet.
Ama eğer seyri sülükün tamamlamış da Allah'ın izniyle artık gönlünde maseva çıkmışsa Hazreti Süleyman Aleyhisselam gibi bütün dünyayı onun emrine verseniz o dünya o insanı Allah'tan alıkoyamaz. Estağfirullah. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la zik nasıl ve la bey'un an zikrillah. Öyle rical vardır ki rical ama er yani.
Evet.
Er adam gibi adam. Hak yolunda pişmiş Mevlana tabiriyle hani çiğdim, hamdım diyor. Piştim ve yandım. Allah yolunda yanmış bir adam. Bütün dünyayı verseniz, bütün kainatı verseniz o onu hep Allah için harcar. Aynı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi ganimet gelirdi. Büyük ganimetler. Ertesi sabah Peygamberimiz yine aç fakir niye? Hepsini Allah için harcardı. Evet. Etrafında çok böyle fakir fukara olduğu için o dönemde hepsini dağıtırdı. İşte bunun gibi olabilirsek dünyadan korkmaya gerek yok ama eğer bizde bu şeylik yoksa dünyayı böyle kullanamayacaksak bu işe girmeyelim diyor. Mevlana'nın çok güzel bir teşbihi var. Oğlum diyor. Beline kılıç kuşamış çıkıyorsun da sırtına da oku efendim yayı yerleştirmişsin. Eğer bunları kullanmasını bilmiyorsan sakın diyor bunları taşıma yanında. Seni uzaktan gören birisi bu adam eşkıya der. Beni vuracak der. Daha sen onu görmeden sana ok atar öldürür seni.
Evet.
Hani veya kadın kılıç çeker karşına çıkar. Eğer savaşamayacaksan boşuna kılıç kuşanma. Hiç olmazsa ben sivilim dersin, ben masumum dersin, belki seni affederler diyor.
Evet.
Onu dünyayı kullanmak lazım. Kullanamayacaksak o zaman herkes kendi zaafını bilecek. Bir insanın paraya çok zaafı varsa para kazanılan mahallelerden uzak duracak biraz. Karşı cinse çok zaafı olan bir insan olabilir. O da o tür insanların çok gezdiği yerden, çarşıdan, pazardan uzak duracak. Seçtiği meslekte karşı cinsle muhatap olmayacak mesela.
Evet.
Herkes kendi zaafını belirlesin.
Evet hocam. Bu az önce bahsetmiş olduğunuz konuyla ilgili işte zenginlerin dünya malına sahip olan insanların biraz daha İslam'dan uzak olduğu. Hocam bize paradan haber ver dediniz ya. Bu tür insanlara tebliğde nasıl bir usul uygulamamız lazım? Buna da biraz değinsek.
İşte İmam Rabbani'nin bence şu mektubu çok güzel oldu bak tam bu konuya. Yani onlar şunu demek lazım belki. Kardeşim Allah sana bir fırsat vermiş. Sen daha ebedi bir hayata gideceksin. Bu hayat nedir Allah aşkına? Etrafına bir bak. Bu konuda bizim sufiler şunu tavsiye ediyorlar. Peygamber Efendimiz'in hadislerinden esinlenerek. Bir kabir ziyareti. Git bir kabirleri gör bakalım. Padişahlar var, sultanlar var, vezirler var, paşalar var, generaller var. Zengin oğlu zenginler var. Ama evet. Hepsi şu anda 2 metrekarecik bir toprağın altında.
Yatıyor.
Hiçbiri de altını, gümüşünü gömmemişler. Atını, silahını da yanına koymamışlar. Hepsi bana bir Fatiha diye bekliyor şu anda.
Evet.
Tek ebedi malları daha önce dünyadayken severek Allah yolunda infak ettikleri şeyler. Hasta ziyareti. Hastanede biraz bulundum son zamanlar.
Evet.
Yani insan, Allah insana öyle güzel sağlık vermiş ki inanın bir anlık sağlığımızın şeysi değil. Bütün dünyayı insan hasta olduğu zaman çok ciddi bir hastalık, çok ciddi bir ağrıya girdiği zaman bütün dünyayı veriyor. Hatta öyle güzel bir menkıbe okudum geçenlerde bir yerde. Abidin birisi çok ibadet ediyor. Biraz da demek ki ibadetiyle hafif böyle bir ucuba düşmüş. Hı-hı. Var mı ben kadar takvalı adam
evet.
gibi. Övünmese bile içinden böyle duygular geçiyormuş. Hı-hı. Allah bana diş ağrısı vermiş. Yani diş ağrısı hakikaten kabir azabı gibidir.
Evet.
Öyle diş ağrımış ki Allah demiş ki bir meleğe git demiş doktor kılığında. De ki ona sana bir ilaç vereceğim. Bu diş ağrın kesilecek ama bana bütün şu ana kadar yaptığın ibadetleri bana vereceksin. Abi demiş olmaz ya 40 senedir kulluk ediyorum Allah'a. O kadar zahmet çektim. Gece kalktım, abdest aldım, namaz kıldım. Vermem demiş. Sen bilirsin demiş. Ama ağrı o kadar şiddetlenmiş ki Abid demiş ki en sonunda ya demiş ne olur vereyim. Ağrıdan kurtul tekrar demiş. Allah'a kulluk eder. Tekrar kazanırım sevapları. Tekrar meleğe haber göndermiş. Doktora yani. Doktor gelmiş. Demiş ne olur şu ilacı ver. Senin pazarlığa razı oldum. Bütün ibadetlerimi sana hediye edeceğim. Sen de bana şu ilacı ver de beni şu ağrıdan bir kurtar.
Evet.
Oradan bir ot vermiş ağzına. Şunu ısır demiş. Çiğnemiş. Bütün ağrısı gitmiş. Demiş ki bak demiş o doktor kılığındaki, dişçi kılığındaki melek. Ben demiş meleğim. Sana şey için geldim. İbadetlerin ne kadar kıymetsiz olduğunu. Yani bütün 40 senelik o meşakkatle, zahmetle yaptığın ibadetler bile Allah'ın sana bir dişine sadece verdiği sağlık kadar bile kıymeti yok. Hepsini değiştirin bak. Şimdi o yüzden demek lazım ki kardeşim bak hastaneye git. Tımarhaneye git. Adam zengindir ama deli olmuştur. Malının kıymeti yok. Akıl veren kim? Allah. Malı veren de Allah. Bak kardeşim fırsattır bu. Sen bunları ebedileştirmek istemez misin? Bunları da ebediyen sonsuz şekilde istifade etmek istemez misin bu mallarından? E de isterim. O zaman gel kardeşim. Bunları Allah için kullan gibi belki bir yaklaşım olabilir. Yani nakşilerin yaklaşımı bu yani öyle söyleyeyim.
Evet Allah razı olsun.
Peygamber Efendimiz de öyle. Müslüman olursan diyor mülkün senin olsun diyor. Yazdığı mektuplarda bazı krallara mektup yazmış. Eslim teslem. Müslüman ol, kurtul. Mülkün de senin hayırlı olsun. Yani sana mülkünü de bağışlayacağım. Yani sen padişahsın. İslam'a girince gel benim yani burada işte efendim malını mülkünü bırak da gel demiyor. Bunu söylemek lazım. Çünkü tüccarlar şunu söyleyeyim. Zenginler aynı zamanda çok akıllı insanlar. Ticareti anlayan insanlar. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu hel edullüküm ala ticaretin tünciküm min azabin elim. Allah da belki Müslüman zenginlere hitap ediyor biraz bu. Size diyor bir ticaretten haber vereyim mi? Tüccarlar iyi kulağını açsın şimdi. Size çok iyi bir ticaret, çok karlı, kazançlı bir işten haber vereyim mi? Diyor ayet-i kerim. Önce soruyor dikkatleri iyice bir ver ya Rabbi nedir bu karlı iş? Acaba avro mu alsak, arsa mı alsak? Acaba müteahhitlik mi yapsak? En karlı şu anda değil mi? İstanbul'da bazı şeyler çok karlı hakikaten.
Evet.
Allah-u Teala'nın verdiği cevap çok ilginç. Tü'ünne billahi ve rasulihi. Allah'a ve Resulüne inanırsınız. Ve tücahidun fî sebilillâhi bi'envâlikum ve enfüsüküm. Mallarınızla ve canlarınızla da Allah yolunda cihad edersiniz. Malınızı harcarsınız. Canınızı da Allah için, vakıf işleri için yorarsınız vaktinizi. Şunu da söyleyeyim. Can ne? Can vakit demek. Benim 50 senelik canım, yani vaktim varsa 50 senelik canım var demektir. Bir senemi vakfa bir Allah için bir hizmet kurumuna vermişsem bir senelik canımı vermişim demek. Hepsini vermişsem 50 sene bütün canımı Allah'a vermişim demek. Ashab-ı kiram öyleydi mesela. Peygamber iman ettiler ve hiç peşinden bir daha ayrılmadılar. Evet. Bir gün gazve, bir gün cihat, bir gün namaz, bir gün oruç. Hep peygamberin hizmetinde oldular. O yüzden yani bu ticaretimiz esasında Allah haber vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Ticaret anlayanlara tabii hitap ediyor. Şimdi bir çiftçi belki tam ticaret anlamayabilir. Ama tüccar kazancı nerede olduğunu çok iyi bilir. O yüzden bazı iş kesimlerine bakarsanız, mesela müteahhitlik İstanbul'da çok iş yapıyor şimdi. Aklı başında her işte efendim tüccar zengin. Bakıyorsun bir de müteahhitlik şirketi kuruyor. Yan dal olarak. Niye? Çünkü çok getirisi var. Aynen bunun gibi Allah-u Teala bu tür servet sahiplerine yol gösteriyor. En karlı ticaret diyor Allah'a ve peygamberine iman etmek ve mallarınızla canlarınızla Allah yolunda cihat etmek diyor.
Evet. Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Şöyle devam ediyor mektupta. Allah engin lütuf sahibidir diyerek Cuma suresi 4. ayeti kerimesini meal olarak vermiş.
Yani çünkü Allah sizin verdiğiniz bire 1000 verir. Sonsuz verir. Yani bire 1000 bile çok az esasında. İnsan bazen bir la ilahe illallah diyor ve şehit oluyor. Ashabtan var böyle. Müslüman olmuş, cihada katılmış ve o gün şehit olmuş. Yani çok az bir İslam'a hizmeti geçmiş. Bir la ilahe illallah demiş. Belki de bir saat savaşmış. Bu sonsuz bir hayat. Zaten öleceğiz. Attan düşüp ölen de var. Ama bu zat cihatta şehit olmuş.
Evet.
Yani sonsuz bir nimet bire 1000 bile çok az geliyor. Allah'ın verdiği lütuf o yüzden çok lütufkar Rabbimiz.
Evet hocam. Karşılığın kat kat olması iyiliklerle ilgilidir. Kötülükler böyle değildir. Kötülüklerin karşılığı dengiyle olacaktır. Binaenaleyh sayılı kötülüklerin karşılığı olarak kafirlerin azabı nasıl sonsuz olur diye bir soru sorulursa bunun cevabı şudur.
Şöyle diyelim istersen oraya gitmeden önce. Allah-u Teala Müslümanlar için iyiliklerine kat kat sevap veriyor. Yani sonsuz sevap veriyor. Ama kötülük yaparlarsa orada zulüm yok.
Evet.
Bir günah işledik bir cezası var. Bir sevap işledik en az 1000, 1 milyon artık sayısını bilemeyiz. Allah'ın lütfu sonsuz. Bu Allah'ın adaletini gösteriyor. Bu kim için? Müminler için.
Müminler için.
Şeye geldiğimiz zaman inançsızlara onlara sonsuz bir azap var. Onun da şimdi olduğunu açıklayacak.
Evet, değinecek birazdan.
Evet, buyurun.
Amellerle karşılıkları arasındaki dengeyi vacibil vücub olan Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri bilir.
Şimdi biz diyoruz ya, ya Edison işte elektriği bulmuş da o kadar iyi bir adam. Bu niye adam cehenneme gitsin ki? Biz kendi kafamızdan kul olarak iyiliklerin ve kötülüklerin karşılığını kendi kendimize tespit etmeye çalışıyoruz. Veyahut da bir adam bir adamı öldürmüş. İslam diyor ki yani diyet verebilir, affedilebilir veya kısas edilebilir. Ya kardeşim olur mu bu çağda ya? Alt taraf bir adam öldürmüş canım ne olacak? Çok da büyük bir şey değil. 3 sene yatsın hapiste. Gitsin. Bir adam gece girmiş hırsızlık yapmış. Bir evi soymuş. El kestiririm canım sen de. 1000 lira için, 2000 lira için. Ya kardeşim o suçun cezasını Allah belirlemiş. Bu mülkün sahibi, Allamül Guyub, her şeyi bilen, Alim, Basir, Hakim olan Rabbimiz demiş ki bir adam böyle keyfinden hırsızlık yaparsa karnı tok, acil bir ihtiyacı yok. Lüks yaşayayım diye hırsızlık yapmış, elini keseceksin diyor.
Evet.
Zina yapmış, efendim cezası belli. Hadler yani. Size sakın diyor ayet-i kerime acıma tutmasın. Yani insanlar çok acayiptir. Bazen bir sinek için adam öldürürler, trafikte kızarlar. Sonra kanlı katil, terörist, Müslümanları öldürmüş, ona acımaları tutar. Yani o yüzden suçun cezasını Allah belirler diyor burada. Bu tabii İslam'daki kısas cezaları için de böyle. Bugün maalesef pek çok Müslüman dahi bazı suçlara verilen cezaları ağır buluyor, gereksiz buluyor. Bu çok büyük, Allah göstermesin, bizim imanımızı sarsar. Şimdi burada kafirlere geldik, onu evet. Anlatıyor.
İmkan alemine tabi olanların bilgisi bunu bilebilmek için yetersizdir.
Bizim yani bilgimiz oraya erişmez. Biz imkan alemindeyiz. Evet.
Nitekim suçla ceza arasındaki dengeyi göstererek Allahü Teala namuslu bir kadına zina iftirasında bulunan bir kimseye 80 değnek vurulmasını, hırsızlık yapanın sağ elini bilekten kesilmesini, başlarından evlilik geçmemiş kimselerin zina etmesi halinde 100 değnek vurulmasını ve 1 yıl sürgün edilmesini, başlarından evlilik geçmiş olanların ise rejim edilmesini emretmiştir. Bu hatlerde ve ölçülerdeki sırrı bilmek beşer kudretini aşar demiş.
Aşıyor hakikaten işte içinden çıkamıyoruz. Teslimiyetten başka çare yok. Ya evet. Adam hırsızlık yapmış canım. Aldığı malı geri koysun bir de özür dilesin. Hatta kimisine versin de adamın elini kesiyorsun canım. Şimdi elini kesince kime ne faydası var gibi saçma sapan senin aklına geliyor değil mi? Hele bu zina için günümüzde maalesef daha da bir canım sen de ya iki tarafta bu işi yani kabul etmiş zorla bir şey yoksa bu beden bana ait gibi bir fikir. Bedenime karışma falan diye bazen gösteri yapıyorlar ya.
Evet.
İyi de sen bedeni kaç para verdin de aldın? Nereden aldın? Hangi mağazadan, hangi parayı vererek gözünü, kaşını, burnunu satın aldın? Onlar ayet-i kerimede biz sana göz vermedik mi, kulak vermedik mi, dudak vermedik mi? Rabbimiz bize söylüyor. Hepsini veren benim diyor. O zaman ben verdim size sermayeyi. Yani düşün ki siz adamın evine misafir gitmişsiniz. Ev adamın, sofra ev sahibinin kuralları da o koyar yani, değil mi? Sen diyebilir misin ev sahibine, arkadaş mutfağı işte kapat, tuvaleti efendim kilitle, kullanılmaz hale getir. Ondan sonra yemekleri de ben şöyle gece 1'de 2'de gece isterim diyemezsin yani. Ev sahibine uymak durumundasın.
Evet.
Biz de bu dünyadan misafiriz. Ev sahibi Rabbimiz. Onun dediklerine uymak durumundayız.
Eyvallah hocam. Bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir diyerek Yasin suresinin 38. ayetinin mealini vermiş.
Evet.
Allah-u Teala'nın bir anlık sınırlı küfürlerine uygun karşılık olarak kafirlere sonsuz bir azapla hükmetmesinden anlıyoruz ki belirli bir süreyi küfürle geçirmenin karşılığı sonsuz azaptır.
Evet, Allah-u Teala'nın takdiri böyle yani. Çünkü orada Allah hakkına bir tecavüz var. Kul hakkı olsa bunu demek mümkün ama siz Allah'a savaş açmışsınız. Allah'ın birliğini, Allah'ın kudretini inkar etmişsiniz. Ona göre de cezası şey olacaktır.
Evet. Şeriatın hükümlerini aklına göre tatbik etmek isteyen, aklıyla anlamayı ve akli delilleri değerlendirmeyi ölçü edinen kimse, peygamberlerin görevini inkar ediyor demektir.
Peygamberliğe soyunmuş demektir açıkçası.
Evet.
Yalancı peygamber tabii. Çünkü hak peygamberler belli. Şeriat belli. Eğer siz onu değiştirmeye aklınızca efendim şeriatın hukukunu ilga etmeye kalkıyorsanız ve bunu İslam adına yapıyorsanız tabii. Kafirlerin yaptığı malum. Onlar hiç kabul etmiyorlar. Onlar daha net. Bir de bir kısım Müslüman gözüken tipler var ki canım bu dönemde mirasımı ben niye İslam'a göre paylaşayım artık? Bu dönemde hac cezaları olmaz diyenler var. İmam-ı Rabbani'nin sözleri bu tür tiplere.
Evet. Allah böylelerinin müstahakını versin. Bunlarla konuşmak bile akılsızlık olur demiş.
Yani hem Müslüman hem de Allah'ın kelamını inkar ediyor bir bakıma. Yani ne konuşacaksın ki? Hani kafir olsa dersin ki Allah vardır, birdir. Onun varlığını, birliğini ispat edersin. Bu adamı kabul ettim diyor. Kabul ettim demesine rağmen inkar ediyor diyor. Evet.
Kim ki kitap ve sünneti kabul etmemektedir, ona verilecek cevap konuşmayıp sükut etmektir diye bir beyitle de mektuba devam etmiş İmam Rabbani Hazretleri. Bu fakirlerin mektubunu size getiren rahmetli Şeyh Sultan Tahaniseri'nin oğlu Şeyh Miyan Ahmet. Bu fakiri vesile yapıp değerli pederine sizlerin yapmış olduğunuz iyilikleri ve lütuflarınızı da hatırlayarak yüksek hizmetlerinize teveccüh etmiştir.
Herhalde burada bitirebiliriz isterseniz. Yani şahsi bir şeye girdi. Şimdi bahsetti. Önce sultana bazı tavsiyede bulundu. Son olarak da bu mektubu getiren zat diyor. Sizin sarayınızda iş istiyor. Fakir, gariban birisi. Ona da bir iş verir misin diyor. Bunu çok görüyoruz İmam Rabbani'de. Yani evet. Allah dostları kendi hatırlarını kullanmaktan çekinmiyorlar. Hani biz genelde mesela bazen bir sözümüz geçecek olur söylemeyiz. Ya hatırım işte kullanmayayım, kredimi harcamayayım diye, değil mi?
Evet.
Yok. Bazen insan kredisini kullanarak da sevaba girebilir. Ama kredisini kullandırdığımız insan buna layık olacak. Yani birisi gelmiş, sizden bir iş istiyor ama oraya layık değil. Aracı olmak doğru değil. Hakikaten ehil bir insan. Ticarette olabilir, siyasette olabilir, devlet işlerinde olabilir. Onu tavsiye edebilirsiniz, sevaba da girersiniz. Hele ondan size bir şey fayda gelmeyecekse çok sevaba girersiniz. Çünkü kredinizi sırf Allah için kullanmış olursunuz. Elhamdülillah İmam Rabbani Hazretleri kısacık bir mektupta kaç türlü iş görüyor. Bu da Allah dostlarının herhalde bereketi diyelim.
Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kıymetli bilgilendirmelerinizden dolayı. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hacegan'dan Mektuplar programının bu hafta sonuna gelmiş olduk. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz efendim.